bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Erich Fromm, Payel Yayınları, 6. Basım, 1994. Çevirenler Yurdanur Salman, Nalan İçten. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Yaşam yaratmak, güçsüz insanda bulunmayan bir takım nitelikleri gerektirir. Yaşamı yok etmekse yalnızca bir tek niteliği, şiddete başvurmayı gerektirir. Güçsüz insan, tabancası, bıçağı ya da kuvvetli bir bileği olduğu sürece başkalarının ya da kendisinin içindeki yaşamı yok ederek onu aşabilir. Böylece kendisini yadsıyan yaşamdan öc almış olur. Ödünleyici şiddet, güçsüzlükten doğan ve güçsüzlüğü ödünleyen bir şiddet türüdür. Yaratamayan bir insan yok etmek ister. Yaratırken, yok ederken salt bir yaratık olma rolünün ötesine geçer. Caligula'ya şunları söyletirken kamu bu fikri özlü olarak dile getirmiştir. Yaşıyorum, öldürüyorum, yok etmenin insanı kendinden geçiren gücünü yaşıyorum. Bununla karşılaştırıldığında yaratmanın gücü çocuk oyuncağından başka bir şey değildir. Bu sakatların yaşamın kendilerinden insanca güçlerini olumlu bir biçimde ortaya dökme yetisini esirgediği kimselerin kullandığı şiddettir. Ruh bilimci, toplum bilimci, düşünür ve yazar Dr. Erich Fromm 1900'de Frankfurt am Main'de doğdu. Heidelberg, Frankfurt ve Münih üniversitelerinde ruh bilim ve toplum bilimi okudu. 1922'de Heidelberg Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Münih'te ruh hekimliği ve ruh bilim konularında çalışmalarını sürdürdükten sonra Berlin Ruh Çözümleme Enstitüsü'nde eğitim görerek burayı 1931'de bitirdi. Dr. Fromm 1933'te Chicago Ruh Çözümleme Enstitüsü'nün çağrısı üzerine Birleşik Amerika'ya gitti. 1934'te Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte New York'a taşındı. 1938'e dek bu enstitünün üyesi olarak kaldı. Sonra özel olarak çalışmaya başladı ve Columbia Üniversitesi'nde dersler verdi. 1946'da William Alanson White Ruh Hekimliği, Ruh Çözümleme ve Ruh Bilim Enstitüsü'nün ilk kurucularından biri oldu. Yale, New York Üniversitesi, Bonington College ve Michigan Devlet Üniversitelerinde de dersler verdi. 1949'da Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi'nde kendisine önerilen profesörlüğü kabul etti. Üniversitedeki tıp okulunun lisansüstü bölümüne bağlı ruh çözümleme bölümünü kurdu. 1965'te emekliye ayrıldıktan sonra burada kendisine onursal profesörlük verildi. Dr. Fromm 1980 yılında uzun süredir yaşamakta olduğu İsviçre'de öldü. Önsöz. Bu kitap, önceki kitaplarımın bazılarında sunulan düşüncelerle bu düşünceleri geliştirmek için yaptığım girişimleri kapsıyor. Özgürlükten kaçışta özgürlük sorununa, sadizm, mazoşizm ve yıkıcılığa değinmiştim. Bu arada klinik deneyler ve kuramsal kurgular beni yıkıcılığın çeşitli biçimleriyle buna göre daha derin olan bir özgürlük anlayışına yöneltti. Doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamın hizmetinde olan çeşitli saldırı türleriyle yaşam sevgisi, biyofilyaya, yaşamı sevme, ondan haz duyma, karşılık, yıkımın kötü bir türü, gerçek bir ölüm sevgisi olan nekrofilyayı, ölülere karşı cinsel haz duyma saptadım. Kendini savunan insan da tanrısal esinlere ya da insanların yaratmış olduğu yasa ve anlaşmalara değil, İnsan doğasına ilişkin bilgilerimize dayanan ahlaksal normlar sorununu inceledim. Bu kitapta sorunu daha geniş bir açıdan ele alıyor, kötülüğün ne olduğunu, iyi ile kötü arasındaki seçmeyi inceliyorum. Son olarak da bu kitabın sevme sanatının tamamlayıcısı olduğunu belirtmem gerek. Sevme sanatında asıl konu, kişinin sevme yetisiyken burada kişinin yok etme yetisi, narsizm ve kandaşla cinsel ilişki saplantılarıdır. Burada sevgisizliğin tartışması sayfalar tutsa da sevgi sorunu daha yeni, daha geniş bir açıdan, yaşam sevgisi açısından ele alınmıştır. Ölüm sevgisi, kandaşla cinsel ilişki bağlılıkları içinde birlikte yaşama ve hastalıklı narsizmin doğurduğu çürüme belirtisine karşılık, yaşam sevgisinin, bağımsızlığın, narsizmden kurtulmanın gelişme belirtisini yarattığını göstermeye çalıştım. Beni çürüme belirtilerini incelemeye iten şey yalnızca klinik deneylerin sonuçları değil, geçen yıllardaki toplumsal ve siyasal gelişmeler oldu. Nükleer savaşın sonucunun bilinmesine, bu konudaki tüm iyi niyete karşın nükleer silahlanma yarışı ve soğuk savaşın getirdiği savaş olasılığı, tehlikenin büyüklüğü karşısında bu olasılıktan kurtulma çabalarının neden bu denli zayıf kaldığı sorusu çok büyük bir önem kazanıyor. Bu durum beni insanın cansız bir nesneye dönüştürüldüğü, kaygılarla, yaşama karşı nefretle değilse bile boşvermişlik duygusuyla dolu olduğu düşüncesine, durmaksızın gelişen makinalaşmış sanayi içinde insanın yaşama karşı duyduğu umursamazlığı incelemeye yöneltti. Başkan John Kennedy'nin öldürülmesinde olduğu gibi günümüzdeki çocuk suçluluğunda da kendini gösteren şiddet eğilimini anlayıp açıklayabilirsek belki değişmeyi sağlayacak ilk adımı atabiliriz. Bu durumda nükleer savaş çıkmasa bile yeni tür bir barbarlığa yönelip yönelmediğimiz ya da insancı geleneğimizi yenileme olasılığının elimizde bulunup bulunmadığı sorusu çıkıyor karşımıza. Bu kitabın amacı yukarıda söz ettiğim sorunların yanı sıra ruh çözümleme konusundaki görüşlerimin Freud'un kuramlarıyla bağlantısını açıklığa kavuşturmaktır. Kültür okulu ya da yeni Freudculuk diye adlandırılan yeni ruh çözümleme okuluna bağlıymış gibi sınıflandırılmayı hiçbir zaman kabul etmedim. Bence bu yeni okulların çağı değerli görüşler geliştirirken Freud'un önemli bulgularından çok şey yitirmişlerdir. Ben kesinlikle ortodoks bir Freudçu değilim. Aslında 60 yıl içinde hiçbir değişikliğe uğramayan her kuram değişmediğinden kuramcının ilk ortaya koyduğu kuramla aynı olamaz artık. Köneleşmiş bir inelim olup çıkar, inelenip durduğu için de bozulur. Freud'un temel bulguları belli bir düşünsel görüş çerçevesi içinde yüzyılın başında birçok doğa bilimcinin kabul ettiği mekanik bir maddecilik akımı içinde benimsenmişti. Buna göre Freud'un düşüncesinin geliştirilmesi bambaşka bir düşünsel görüş çerçevesini, diyalektik insancılık görüşünü gerektirir. Bu kitapta Freud'un Oedipus kompleksi, narsizm, ölüm içgüdüsü gibi en önemli bulgularının onun felsefesi öncülleriyle engellendiğini göstermeye çalıştım. Freud'un bulguları onun felsefi öncüllerinden kurtulduktan sonra yeni bir görüş çerçevesine aktarılarak büyük bir güç ve anlam kazanmıştır. Dipnot: bu ruh çözümleme görüşünün varoluşçu çözümleme diye adlandırılan görüş olarak Freud'un kuramının yerine geçmek üzere önerilmediğini vurgulamak isterim. Freud'un kuramının yerine konmak istenen bu görüş çoğu zaman sığdır. Hitger ya da Sartre'dan ya da Husserl'dan alınan sözcükleri klinik bulgularla ciddi bir biçimde derinliğine bağdaştırmadan kullanır. Bu yargı bazı varoluşçu ruh çözümleyiciler için geçerli olduğu gibi Sartre'ın zekice olsa da sağlam bir klinik temelden yoksun olan yüzeysel ruh bilimsel düşünceleri için de geçerlidir. Heidegger'inki gibi Sartre'ın varoluşçuluğu da yine bir başlangıç değil, bir sonuçtur. Hitler ve Stalin rejimlerinden, iki dünya savaşının yıkımlarından sonra Batı insanının umutsuzluğunu anlatır. Ne var ki yalnızca umutsuzlukta değildir onların anlattıkları. Bunlar aşırı bir burjuva bencilliğinin ve tek bencilliğinin belirtileridir. Hitler gibi nazizme yakınlık duyan bir düşünürü ele alırsak bunu anlamak daha kolay olur. Marksist düşünceyi temsil ettiğini ve geleceğin düşünürü olduğunu iddia eden Sartre konusunda durum daha yanıltıcıdır. Sartre'ın kendisi eleştirdiği ve değişmesini istediği toplumdaki anomi, toplumda düzen ve yasa yokluğu, düzensizlik, yasasızlık ruhunun ve bencilliğin bir örneğidir. Tanrı'nın sağladığı ve güvence altına aldığı yaşamın hiçbir anlamı olmadığı inancına gelince, bu inanç önceleri pek çok sistemde benimsenmiştir. Dinler arasındaysa en çok Budizm tarafından tutulmuştur. Bununla birlikte bütün insanlar için geçerli nesnel değerlerin bulunmadığını savunur. Bencil bir keyfiliğe dönüşen özgürlük görüşünü benimserken Sartre ve izleyicileri insancıl geleneklerle birlikte tanrılı ve tanrısız dinlerin en önemli başarısını gözden kaçırmış oluyorlar. Benim inancıma göre Freud'un temellerini attığı çalışmayı verimli bir biçimde geliştirebilmek için bu çalışmanın insancı bir görüş çerçevesiyle bu çerçevenin de acımasız bir eleştiri, ödün vermez bir gerçekçilik ve akılcı bir inançla uzlaştırılıp bağdaştırılması gerekir. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu kitaptaki düşünceler bir ruh çözümleyici, bir ölçüde toplumsal sürecin izleyicisi olarak yaptığım klinik çalışmaların sonuçlarına dayansa da bu belgelerin çoğunu vermedim burada. Bu belgeleri insancı ruh çözümleme kuramı ve tedavisiyle ilgili daha geniş bir çalışmada sunmayı düşünüyorum. Son olarak özgürlük, gerekircilik ve seçenekçilik bölümüyle ilgili eleştirileri önerileri için Paul Edwards'a teşekkür borçlu olduğumu açıklamak isterim. Eric Fromm. İnsan kurt mu, kuzu mu? Bazıları insanların kuzu, bazıları da kurt olduğuna inanır. Bunların ikisi de kendi görüşlerini destekleyecek uygun kanıtlar bulabilirler. İnsanların kuzu olduğunu ileri sürenlerin şunları belirtmeleri yeter. Kendileri için zararlı olsa bile insanlar onlara söylenenlerden kolaylıkla etkilenirler. Yıkımdan başka bir şey getirmeyen savaşlarda önderlerini körü körüne izlerler. Belli bir inançla söylenen, kaba kuvvetle de desteklenen her şeye, papazların ve kralların sert tehditlerinden gizli ya da açık dolandırıcıların kandırıcı çağrılarına dek her türlü saçmalığa inanırlar. Bu durumdaki insanların çoğu kendilerini kandırmak için korkutucu ya da tatlı bir sesle konuşanların karşısında kendi isteklerinden vazgeçmeye hazır, kolaylıkla etkilenebilen yarı uyanık çocuklara benzerler. Gerçekten de çoğunluğa karşı direnecek ölçüde güçlü inancı olan kişi kural değil, istisnadır. Çağdaşlarının alaya aldığı ama yıllar sonra hayran olunacak bir istisna. Büyük engizitörler ve diktatörler kendi düzenlerini oluştururken insanların kuzu olduğu fikrine dayanmışlardır. Dahası insanların kuzu ya da koyun olduğu, bu nedenle kendileri adına karar verecek önderlere gereksinme duydukları inancı yüzünden önderler de şuna içten inanmışlardır. Kendileri insanlara istediklerini verdiklerinde acı da olsa ahlaksal bir görevi yerine getirmekte, insanların omuzlarından sorumluluk ve özgürlük yükünü almaktadırlar. İnsanların çoğu koyunsa nasıl oluyor da bir koyunun yaşamından farklı oluyor yaşamları? İnsanlık tarihi kanla yazılmıştır. İnsanın istencini kırmak için şiddetin şaşmaz bir biçimde uygulandığı bir tarihtir bu. Hitler milyonlarca Yahudi'yi tek başına mı yok etti? Stalin siyasal düşmanlarını kendi başına mı ortadan kaldırdı? Bu kişiler yalnız değildiler. Kendileri için yalnız isteyerek değil, koşa koşa adam öldüren, işkence yapan binlerce yardımcıları vardı. İnsanın insana karşı acımasızlığına her yerde, acımasız savaşlarda, cinayet ve ırza geçmelerde, güçlünün güçsüzü sömürmesinde, işkence gören, acı çeken canlıların inlemelerine kimsenin kulak vermemesinde, bunlara herkesin yüreğini kapamasında tanık olmuyor muyuz? Bütün bunlar Hobbes gibi düşünenleri, homo homini lupus, insan insanın kurdudur inancına götürdü. Bu gerçekler bugün de çoğumuza insanın doğuştan kötü ve yıkıcı olduğunu, en çok sevdiği eğlenceden, daha azalı katillerden korktuğu için vazgeçen bir katil olduğunu düşündürüyor. Oysa her iki savda bizi şaşkınlığa düşürüyor. Geçmişte açık ya da gizli birçok katili ya da sadisti kişisel olarak tanımış olabiliriz ama bunlar kural değil, istisnadır. Sizin, benim ya da birçok normal insanın kuzu postuna sarılmış kurtlar olduğumuza, gerçek kişiliğimizin şimdiye dek bizi hayvanlar gibi davranmaktan alıkoyan yasaklarda kurtulduğumuz zaman ortaya çıkacağına mı inanmalıyız? Doğru olmadığını kanıtlamak kolay olmasa da bu görüş bütünüyle inandırıcı değildir. Günlük yaşamda insanların misilleme korkusu duymadan girişebileceği sayısız zulüm ve sadizm olanakları vardır. Ama çoğu insan bu olanakları kullanmaz. Aslında insanların çoğu zulüm ve sadizmle karşılaştıklarında belli bir hoşnutsuzlukla tepki gösterirler. Öyleyse burada ele aldığımız şaşırtıcı çelişkiden başka ve ondan daha iyi bir açıklama bulunabilir mi? Bu sorunun en yalın yanıtı olarak az sayıda kurtla bir sürü koyunun bir arada yaşadığını mı kabul edelim? Kurtlar öldürmek, koyunlar birisinin peşinden gitmek istiyorlar. Bu yüzden kurtlar koyunlara adam öldürtüyor, cinayet işletiyor, insan boğazlatıyorlar. Koyunlar da hoşlandıklarından değil, yalnızca birisinin peşinden gitmek istedikleri için boyun eğiyorlar buna. Yine de katiller yaptıklarının soylu bir şey olduğunu kanıtlamak için masallar uydurmak zorunda kalıyorlar. Koyunlarının çoğunun kendileri gibi davranmalarını sağlamak için kurtlar özgürlüklerinin tehdit edildiğini, süngülenen çocukların, ırzlarına geçilen kadınların, çiğnenen onurların öcünü aldıklarını söylüyorlar. Yanıt akla uygun görünüyor. Gene de bazı kuşkular var. Bu yanıtla iki ayrı insan ırkının, kurtların ve koyunların bulunduğunu mu söylemek istiyor? Dahası yaratılıştan ölü olmadıklarına göre nasıl oluyor da koyunlar şiddet kendilerine kutsal bir görev olarak da sunulsa kurtlar gibi davranmaya razı edilebiliyorlar? Kurtlar ve koyunlarla ilgili varsayımımız akla yatkın değildir. Bu durumda kurtların insan yaratılışının temel niteliğini gösterdiği, çoğunluğa göre daha açık bir biçimde gösterdiği doğru olmasın sakın. Bütün bunlardan sonra bu iki yanlı olasılığın bütünüyle yanlış olduğunu da düşünebiliriz. Belki insan hem kurttur hem de koyun ya da ne kurttur ne de koyun. Ulusların düşmanlarını yok etmek için en yıkıcı güçleri kullanmayı tasarladıkları, kendilerinin de bu yıkımda yok olacaklarını bilmelerine karşın amaçlarından vazgeçmedikleri günümüzde bu soruların yanıtları büyük bir önem taşıyor. İnsanın doğuştan yok etme eğilimi taşıdığına, şiddet ve güç kullanma gereksinmesinin insanın içinden doğduğuna inanırsak, gittikçe artan vahşete karşı direncimiz zayıflayacaktır. Bazılarımız daha ileri ölçüde olmak üzere, hepimiz kurtsak, kurtlara karşı neden direnelim o zaman? İnsanın kurt mu, kuzu mu olduğu sorusu daha geniş ve daha genel bir anlamda batıdaki tanrı bilimsel ve düşünsel görüşün en temel sorunlarından birinin başka biçimde dile getirilişidir. İnsan aslında kötü ve çürümüş müdür yoksa iyi ve kusursuz kılınabilecek bir yaratık mıdır? Tevrat'ta insan temelde çürük olarak kabul edilmez. Adem'le Havva'nın tanrının buyruğunu dinlememeleri günah olarak adlandırılmaz. Kitabın hiçbir yerinde bu baş kaldırmanın insanı kötüleştirdiğini gösteren bir şey yoktur. Tam tersine bu baş kaldırma insanın kendisinin farkında olmasını, seçme yetisini kullanabilmesini sağlar. Böylece son çözümlemede bu ilk baş kaldırma eylemi insanın özgürlüğe doğru attığı ilk adımdır. Öyle anlaşılıyor ki Adem'le Havva'nın baş kaldırması Tanrı'nın planladığı bir şeydir. Çünkü peygamberlerin getirdiği görüşe göre insan cennetten kovulmasaydı kendi tarihini yaratamayacak, insanca güçlerini geliştiremeyecek, henüz birey olmadığı eski uyumun yerine tam gelişmiş bir birey olarak doğayla yeni bir uyum kuramayacaktı. Ayrıca peygamberlerin kurtarıcının geleceğini söyleyen görüşlerinde de insanın kesinlikle temelde kötü olmadığı ve Tanrı'nın özel bir lütfu olmaksızın kurtarılabileceği sezilir. Ancak bu görüşlerde insanın iyilik yetisinin her zaman ağır basacağı gibi bir anlam yoktur. İnsan kötülük yaparsa daha kötü olur. Bu yüzden kötülüğünü sürdürdüğü için Firavun'un yüreği katılaşır. Öylesine katılaşır ki artık değişme ya da tövbe etme olanağı kalmaz. Tevrat'ta iyi edimler ölçüsünde kötü edimlere de örnekler verilir. Kral Davut gibi yüce kişiler bile kötülük yapanların dışında bırakılmaz. Tevrat'taki görüş, insanda iki yetinin, iyilik ve kötülük yapma yetisinin bulunduğu, insanın iyi ile kötü, kutsamayla lanet, yaşamla ölüm arasında seçme yapabileceği yolundadır. Tanrı bile insanın bu seçmesine karışmaz. İyiliği gerçekleştirecek ölçütleri öğretmek, kötülüğü tanıtmak, insanları uyarmak ve direnmelerini sağlamak amacıyla habercilerini, peygamberlerini göndererek yardım eder onlara. Bunlar yerine getirildikten sonra insan iki yönlü çabasıyla, iyiliğe ve kötülüğe yönelik çabasıyla baş başa bırakılır ve karar yalnızca onun olur. Bunun Hristiyanlıktaki gelişimi değişik olmuştur. Hristiyan kilisesinin gelişmesi sırasında Adem'in baş kaldırması günah sayıldı. Bu öylesine büyük bir günahtı ki yalnız Adem'in kişiliğini bozmakla kalmadı. Onun tüm çocuklarını da lekeledi. Öyle ki insan artık kendi çabasıyla bile bu kötülükten kurtulamıyordu. Ancak Tanrı'nın lütfu insanlar için ölen İsa'nın ortaya çıkışı insanın kötülüğüne son verebilir, İsa'yı benimseyenlere kurtuluş yolunu açabilirdi. Ne var ki bu ilk günah dogmasına kilisede hiç karşı çıkılmamış değildi. Pelagus buna karşı çıktıysa da başarılı olamadı. Kilise içindeki yeniden doğuş insancıları doğrudan doğruya karşı çıkıp yatsıyamadılarsa da bu görüşü çürütmeye çalıştılar. Oysa bu arada kilise içinde bazı kimseler buna daha aşırı bir biçimde karşıydılar. Luther'e gelince, o insanın doğuştan kötü olduğu konusunda daha köklü bir inanca sahipti. Oysa yeniden doğuş ve aydınlanma döneminin aydınları buna ters bir yönde büyük bir adım attılar. Bu düşünürler, insanda kötülüğün bütünüyle koşulların sonucunda doğduğunu, bu yüzden insanın seçme durumunda olmadığını savunuyorlardı. Kötülüğü yaratan koşulları değiştirin, insanın doğuştan gelen iyiliği hemen ortaya çıkacaktır diyorlardı. Bu görüş Marx da onun izleyicilerinin de düşüncelerini etkilemiştir. İnsanın iyiliğine olan inanç, yeni doğuşla başlayan büyük ekonomik ve siyasal gelişmelerin bir sonucu olarak insanın kendine güvenmesinden doğuyordu. Bunun tersine Birinci Dünya Savaşı ile başlayıp Hitler'le Stalin'den öteye evrensel yok etme eylemi için yapılan bugünkü hazırlıklara dek uzanan batıdaki ahlaksal çöküş, insanın kötülüğüne olan geleneksel inancı aynı yoğunlukla geri getirdi. Geleneksel inancın bu yoğunlukla geri gelmesi, insanın doğuştan getirdiği kötülük yetisinin küçümsenmesine karşı şifalı bir merhemdi aslında. Ama bu tutum, insana olan inancını yitirmeyen kimselerin bazen yanlış anlaşılarak, bazen de görüşleri çarpıtılarak alay alınmalarına yol açtı. İnsanın kötülük yetisini küçümsemekle suçlanan, görüşleri yanlış değerlendirilen birisi olarak ben, düşüncelerimde bu türden duygusal bir iyimserlik bulunmadığını belirtmek isterim. Uzun klinik deneylerden geçen bir ruh çözümleyici olarak benim insanın içindeki yakıcı güçleri küçümsemem gerçekten zor olurdu. Bir ruh çözümleyici ağır hastalarda bu yakıcı güçlerin etkisini görür. Bu güçleri durdurmanın ya da enerjiyi yapıcı bir yöne çevirmenin nedenli güç olduğunu deneyleriyle saptar. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana kötülüğün fışkırırcasına dışa dökülmesine ve yıkıma tanık olmuş birisi için insan yıkıcılığının şiddetini ve yoğunluğunu görmemek de olanaksızdır. Bununla birlikte günümüzde insanları, aydınları olduğu gibi sıradan insanları da gittikçe artan bir hızla saran çaresizlik duygusu onları yeniden çürüme ve ilk günah görüşünü benimsemeye sürükleyebilir. Bu görüş insanın doğuştan getirdiği yıkıcılığın bir sonucu olduğundan savaşın durdurulamayacağını savunan yenilgici tutumun akla uydurulmuş biçiminden başka bir şey değildir. Kusursuz gerçekliğine dayanarak kendi kendini yücelten bu görüş iki açıdan gerçekçi değildir. İlk olarak yıkıcılık girişimlerinin yoğun olması hiç de bunların yenilemeyecek ya da ağır basacak girişimler olduğunu göstermez. Bu görüşteki ikinci yanlış, savaşların her şeyden çok ruhsal güçlerden doğduğunu savunmaktır. Toplumsal ve siyasal olguların ışığında bu ruhsallık yanlışı üzerinde uzun uzun durmak gereksizdir. Savaşlar, siyaset, askerlik ve iş alanındaki önderlerin toprak kazanmak,